Ayrım 3. Siyasal yaşama katılım perspektifini engelli bakış açısıyla yeniden yorumlamak. Günümüzde parlamenterler demokrasinin 47, liberal demokrasinin 48 ve genel olarak demokrasinin 49, bir meşruiyet krizi yaşadığına dair literatürde önemli tartışmalar yürütülmektedir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin yurttaşlarının ülkelerinin yönetimlerine ancak yüzeysel olarak katılabildiklerine, siyasal parti liderlerince hazırlanan listelere oy vermek zorunda bırakıldıklarına, uygulanan seçim sistemlerinin adaletsizliğine ve yurttaşların olanak eşitsizliği nedeniyle siyasal görevlere talip olamadığına ve benzeri vurgu yapılmaktadır. Demokrasi bu eleştirilere karşın günümüzde geçerli yönetim anlayışı olmaya devam etmektedir. Yukarıda büyük ölçüde oranın 42 ve Karataş ve oranın 46 çalışmaları temel alınarak sunulan veri ve görüşlerin de ortaya koyduğu gibi gerek ülkemizde gerekse dünyada engelliler siyasal yaşamın hemen her alanına istemelerine karşın arzulanan düzeyde katılamamaktadırlar. Bu durum günümüzde yaygın kabul gören parlamenter ve liberal demokrasi anlayışının engelliler açısından önemli ölçüde meşruluğunu yitirerek mağlul hale gelmesine yol açmaktadır. Günümüzde demokratik yönetim anlayışının sorgulanarak yeniden biçimlendirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Demokratik yönetim sistemlerinin işlev ve amacı tüm yurttaşları adil bir biçimde devlet yönetimine katmak olmalıdır. Ancak günümüzde uygulanmakta olan demokratik yönetim sistemlerinin tüm yurttaşların adil bir biçimde yönetime katılmalarını sağlayamadıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle demokrasinin katılım anlayışının tüm yurttaşların yönetime daha adil ve etkin biçimde katılımlarını sağlayacak biçimde revize edilmesi, demokrasinin yaşamakta olduğu krizin önemli ölçüde aşılmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışma ilgi alanı ve kapsamı bakımından daha çok engellilerin siyasal yaşama daha adil ve etkin bir biçimde katılımlarını önemsemektedir. Bu bağlamda değinilmesi gereken bir husus ayrımcılık konusudur. Literatürde aynı durumda bulunanlara farklı muamelede, farklı durumda bulunanlara eşit muamelede bulunmak 50/50 anlamında kullanılan ayrımcılık, engellilerin siyasal yaşama katılım hakları bakımından son derece önemli sonuçlar doğuran bir konudur. Buradan hareketle denilebilir ki yönetimler toplumun en dezavantajlı kesimlerinin başında gelen engellilere diğer toplumsal kesimlerle aynı muamelede bulunarak engellilerin dezavantajlarını görmezden gelmekte, böylece siyasal alana katılamamalarına yol açmaktadır. Bunu aşmanın bir yolu Birleşmiş Milletlerce 2006 yılında kabul edilen engelli bireylerin haklarına dair sözleşmenin öngördüğü makul düzenleme yoluna başvurmaktır. Bu yolla yönetimler diğer toplumsal kesimlerin aleyhine sonuç doğurmayan ve fakat engellilerin dezavantajlarını kısmen de olsa ortadan kaldıran iyileştirmeler yapabileceklerdir. Böylece engelliler diğer toplumsal kesimlerle eşitlenmiş fırsat ve imkanlarla siyasal yaşama katılma olanağına kavuşabileceklerdir. Engellilerin yaşadıkları sorunlar karşısında geliştirdikleri düşünce ve eylem tarzlarından da yararlanarak siyasal yaşamın her alanına adil ve etkin bir biçimde katılımlarını sağlamayı bir anlayış olarak benimsemek, günümüzde eleştirilere karşın geçerli yönetim anlayışı olmaya devam eden ve kaynağı parlamenter ve liberal demokrasi olan temsili demokrasi anlayışını önemli bir meşruiyet krizinden kurtaracak gibi görünmektedir. Bu nedenle engellilerin siyasal yaşamın her aşamasına katılımını bir anlayış ve politika olarak benimsemek, engellilerin karar alma süreçlerinde ve toplumsal artı, kaynak, dağıtma işinde daha adil ve etkin biçimde yer almalarını sağlayacağından, toplumsal sistemin ve toplumsal kurumların daha sağlıklı ve adil olarak işlemesine önemli katkılar sağlayacaktır. Adına engellilik bakış açısı diyebileceğimiz bu anlayışla desteklenerek revize edilen siyasal yaşama katılım anlayışı, bu yeni haliyle siyasal ve toplumsal sistemi oluşması muhtemel, önemli kimi sorun ve sıkıntılardan kurtararak demokrasinin daha sağlıklı bir biçimde işlemesine katkı sağlayacaktır. Bu durum aynı zamanda engellilerin ve diğer dezavantajlı toplumsal kesimlerin yaşam kalitelerinin yükselmesine yol açacak, adalet düşüncesinin topluma daha köklü ve derinlemesine nüfuz etmesine de yardımcı olabilecektir. Böylece adil bir toplumsal barışın sağlanmasına, kişiler arası ilişkilere güvenin egemen olmasına, şiddetin dışlanmasına ve toplumsal refah ve ekonomik kalkınma için uygun bir ortamın oluşmasına da katkı sağlayabilecektir. Yasama organında temsil edilme. Aşağıdaki nedenlerden ötürü engellilerin mutlaka yasama organında temsil edilmeleri gerekmektedir. A. Ulusal egemenlik boyutu. Bilindiği üzere ülkemizin kuruluş ilkelerinden birisi ulusal egemenlik ilkesidir. Bu ilkeye göre egemenlik kayıtsız şartsız ulusa aittir. Engelliler de ulusun bir parçası olduklarına göre onların temsil edilmediği bir yasama organı bu ilkenin gerçek anlamda tecelli ettiği bir yer olmayacaktır. Bu nedenle engellilerin yasama organında mutlak surette hakkaniyete uygun bir biçimde temsil edilmeleri gerekmektedir. B. Meşruiyet boyutu. Tarih boyunca yönetimler halka dayanarak meşruluk sağlamak veya böyle bir imaj yaratmak amacıyla çaba sarf etmişlerdir. Günümüzün çağdaş yönetimleri daha çok halka dayanmak gereksinimi duymak zorunda kalmışlardır. Bunun nedeni hem oy hakkında meydana gelen genişleme, gelişme hem de demokrasi düşüncesinde meydana gelen hak temelli anlayış genişlemesi olmalıdır. Sonuç itibariyle halkın onayını almayan herhangi bir karar yönetimi ciddi bir biçimde zorlayabilmektedir. Zira bir sonraki seçimlerde yönetimler halka gitmek zorundadır. Bu bağlamda engellilerin temsil edilmediği bir yasama organından çıkan karar ve yasaların engellilerin nezdinde meşru görülmeyebileceği hatırda tutulmalıdır. C. Kaynak dağıtma boyutu. Bilindiği gibi siyaset aslında elde edilen toplumsal artının topluma dağıtılması işidir. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin bu alanda temsil edilmeleri toplumsal artının adil ve etkin dağıtımı için son derece önemlidir. Bu alanda temsil edilmeyen bir toplumsal kesimin artıdan hak ettiğini alamayacağı açıktır. Ayrıca temsil edilmeyen kesimin sorun ve gereksinimlerinin de tam anlamıyla anlaşılması olasılığı da bulunmamaktadır. Parlamenter demokrasilerde kaynak dağıtımı yapan, ülke siyasetini belirleyen en üst makam olan yasama organında tüm toplumsal kesimler gibi engellilerin de temsil edilmeleri kaynağın adil dağıtımı bakımından zorunluluk arz etmektedir. Aksi takdirde elde edilen toplumsal artıdan hak ettikleri payı alamayacakları gibi sorun ve gereksinimlerinin tam ve doğru bir biçimde anlaşılmasını da sağlayamayacaklardır. Bu durum doğal olarak var olan adaletsizliklerin katlanarak devamına neden olacaktır. D. Farkındalık boyutu. Bir şey ne kadar görünürse o kadar insanların zihin ve algı dünyasında yer alır. Ülkemizde yasama organı sürekli göz önünde olan bir kurumdur. Milletvekilleri kamuoyunda önemli ölçüde tartışılan kişilerdir. Kamuoyu belirleme güçleri yüksektir. Hele entelektüel birikimi iyi ve eylemliliği yüksek olan vekiller sürekli olarak televizyon kanallarında ve diğer kitle iletişim araçlarında yer alabilmektedir. Bu yönüyle yasama organında yer alacak özellikle yukarıdaki niteliklere sahip engelli milletvekillerinin toplumda engelliler aleyhinde var olan engellerin aşılmasına, ön yargıların yıkılmasına ve olumlu bir engellilik algısının oluşmasına önemli katkılar sunacaktır. Ayrıca yasama organı çıkan yasaların farklı basımlarını, örneğin Braille ve sesli baskı veya işaret diliyle anlatım yolu gibi tekniklerle kanunların engellilere daha etkin biçimde ulaştırılmasını sağlama yoluna gidebilir. Bu farkındalık toplumda da yaygınlık kazanabilir. E. Kültür boyutu. Bizim kültürümüz büyük ölçüde engellileri bağımlı olarak kodlamaktadır. Bunun sonucu olarak onları bağımsız kişiler olarak algılamamakta, bu nedenle de onlara sorumluluk da vermemek eğilimindedir. Bu durum hemen hayatın her alanında kendini hissettirmektedir. Bunun pratik ve çok can yakıcı sonuçları ortaya çıkabilmektedir. Örneğin bu algının sonucu olarak aileler çoğu zaman engelli çocuklarını sokağa çıkarmamakta, onlara yapabilecekleri işleri bile vermemekte, kamudan istihdamları için talepte bulunmamakta ve içe kapanma sürecine girmelerine neden olabilmektedirler. Toplum da bu algının sonucu olarak engellileri işe yaramaz olarak görmekte, onlara iş vermemekte, iş verse bile sorumluluk yüklememekte, işlerinde yükselme olanağı sunmamakta, böylece onları yaşam karşısında çaresizliğe sürüklemektedir. Böyle bir kültürel ortamda yasama organında yer alacak milletvekillerinin etkili çalışmalarıyla görünür olmaları ve tüm toplum için düşünce üretmeleri toplumdaki bu algının yıkılmasına önemli bir katkı sunacaktır. F. Demokrasinin krizi boyutu. Günümüzün hakim yönetim anlayışı olan temsili demokrasinin temsiliyetin adilliği, kaynakların adil dağıtımı, seçimlerin yapmacıklığı, lider sultası ve seçmenlerden gereken ilgiyi görememe boyutları yönünden bir kriz yaşamakta olduğu konusu literatürde sıklıkla dile getirilmektedir. Engellilerin siyasal alana, özellikle de yasama organına adil bir biçimde katılmaları yaşanmakta olan bu krizin bir ölçüde de olsa aşılmasına önemli bir katkı sunacaktır. Yerel yönetimlerde temsil edilme. Yerel yönetimler yerine getirdikleri işlevler bakımından tüm toplumun olduğu gibi engellilerin de yaşamına en çok dokunan, yaşamlarını derinden etkileme potansiyeline sahip kuruluşlardır. Bu nedenle engellilerin bu kuruluşlarda temsil edilmeleri, görüşlerini buralara yansıtmaları ve üretilen hizmetlerin engelli bakış açısıyla şekillenmesini sağlamaları bakımından son derece önemlidir. Burada yerel yönetimlerin işlevlerine ve engellilerle olan ilişkilerine bakmakta yarar bulunmaktadır. A. İmar ve ruhsatlandırma işlevi. Yerel yönetim kuruluşları olan belediyeler kentlerde neyin nereye, ne koşullarda yapılacağına karar veren mercilerdir. Bu karar verme sürecinde engellilerin ihtiyaç ve gereksinimlerinin dikkate alınması, engellilerin yaşamlarını yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca kentlerde yapılan tüm yapıların standartlara uygunluğunu da belediyeler denetleyerek bu denetimin sonucuna göre ruhsat vermektedir. Tüm bu aşamalarda engellilerin de karar mekanizmalarında yer almaları oluşması muhtemel sakıncaları ortadan kaldırabilecektir. B. Ulaşım hizmetleri. Kent içinde belediyeler, köylerde ise il özel idareleri ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Ulaşımda kullanılacak toplu taşıma araçlarını da ya belediyeler sağlamakta ya da denetlemektedir. Bu nedenle sağlanan ulaşım hizmetlerinin engellilerin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayacak biçimde sunulmasının sağlanması için engellilerin bu kuruluşlarda temsil edilmeleri adeta bir zorunluluk olarak algılanmalıdır. C. Su, doğalgaz ve kanalizasyon. Bu tür hizmetlerin tasarlanması ve sunulmasında engellilik bakış açısıyla hareket edilmesi, engellilerin ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda hizmet sunulmasını sağlayacaktır. Bu da ancak engellilerin buralarda temsil edilmeleriyle olanaklı olacaktır. D. Sosyalleştirme, sosyal yardım hizmetleri. Yerel yönetimler sorumluluk alanlarında yaşayan yurttaşlara kentlilik ve yurttaşlık bilinci aşılamakta, onları çeşitli faaliyetlerle sosyalleştirmeye çalışmaktadır. Ayrıca maddi yetersizliği bulunan yurttaşlara çeşitli sosyal yardımlarda bulunmaktadır. Bu hizmetlerin de engellilerin dikkate alınması suretiyle sunulması için engellilerin buralarda temsil edilmeleri önemlidir. Sonuç itibariyle engellilerin yerel yönetimlerde temsil edilmeleri hem demokrasinin gereği hem de sunulacak hizmetlerin adilce sunulması bakımından önem arz etmektedir. Kısım 3. Sonuç ve öneriler. Engellilerin siyasal yaşama katılımının dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de oldukça düşük kaldığına ilişkin gözlemler yaygındır. Özellikle siyasal alana etkin katılım konusunda önemli güçlükler bulunmaktadır. Siyasal partilere üye olmak, parti organlarında görev almak, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi olmak, milletvekili seçilmek gibi ölçütlerden bakıldığında engellilerin özellikle dışlandığını söylemek yanlış olmaz. Bilindiği gibi siyasal alana katılımın önemli bir aracı da sivil toplum örgütlerinde etkin görev almaktır. Engellilerin gerek engelli örgütlerinde gerekse diğer sivil toplum örgütlerinde üyelik, yöneticilik gibi pozisyonlarda yeterince yer almadıkları da yaygın bir gözlemdir. Buna karşılık son yıllarda engellilerin siyasal bir güç olduklarına ilişkin genel bir toplumsal bilincin oluşmakta olduğu da söylenebilir. Henüz istenen düzeyde sonuçlar vermemiş olsa da bu bilincin yaygınlaşmakta olduğuna ilişkin gözlemler umut vericidir. Hiç kuşkusuz katılımı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen sosyal, ekonomik, ruhsal, kültürel, siyasal değişkenler bulunmaktadır. Bu değişkenler engellilerin toplam yaşam kaliteleriyle de doğrudan ilişkilidir. Engellilerin yaşam kalitelerini yükseltici çalışmaların sonuçta siyasal katılma düzeyine olumlu yansımaları beklenebilir. Bu da tamamı engelli kişilerin hakları sözleşmesinde ifadesini bulan, engelli haklarının eksiksiz yerine getirilmesi için ülkelere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu hakların yaşama geçirilmesinde engellilerin toplumsal ve siyasal mücadelesinden güç almak, demokratik bir anlayışın yaşama geçirilmesi açısından da önemli bir deneyim olacaktır. Siyasal yaşama katılım anlayışının engellileri siyasal yaşamın hemen her aşamasına katmayı hedefleyen engelli bakış açısıyla destekleyerek revize etmek anlamlı olacaktır. Engellilerin tam adil ve etkin biçimde siyasal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla makul bir düzenleme olarak siyasal yaşamda temsiliyet sağlayan seçilme aşamasına ülkemiz bakımından milletvekili genel seçimleri, il genel meclisi seçimleri ve belediye meclisi seçimleri aşamalarında kota uygulamasına başvurmak yararlı olacaktır. Yanı sıra aşağıdaki önlemlerin alınması engellilerin siyasal yaşama katılımlarını olumlu yönde etkileyecektir. 1. Mikro sosyal hizmet yöntemleri. Bireyle çalışma, aileyle çalışma kullanılarak engellilerin siyasal yaşama katılma konusunda yaşadıkları olumsuz duyguların giderilmesine yardımcı olunabilir. 2. Kitle iletişim araçları ve örgün ve yaygın eğitim olanakları kullanılarak toplumda engelliler konusunda var olan ve onları siyasal alandan da uzak tutan ön yargılar ve olumsuz imaj değiştirilmelidir. 3. Engellilerin istihdama katılımları ve ulusal gelirden aldıkları pay artırılarak siyasal yaşama daha etkin katılmalarının önü açılabilir. Bu amaçla uygun sosyal politika önlemleri ve rehabilitasyon programları geliştirilmelidir. 4. Tüm engellilerin her aşamada eğitim-öğretim olanaklarından yararlanmaları sağlanmalıdır. 5. Kentsel ulaşım ağları ve araçları her engel grubunun rahatça kullanabilecekleri şekilde tasarlanmalıdır ki siyasal yaşama katılımın önündeki fiziksel erişim güçlükleri ortadan kaldırılabilsin. 6. Engelli örgütleri ve siyasal partiler arasında periyodik ziyaretler ve görüş alışverişi yoluyla diyalog kurularak karşılıklı önyargıların yıkılması sağlanabilir. 7. Engelliler sivil toplum kuruluşları yoluyla örgütlenerek engellilere uygulanan ayrımcılığın ortadan kaldırılması için baskı oluşturmaya yönelmelidirler. 8. Siyasal partiler kanununda yapılacak değişikliklerle siyasal partilerin hem yerel hem de genel seçimlerde engelliler için gerçekçi kontenjanlar açmaları ve böylece engellilerin siyasal görevlere aday olmaları desteklenebilir. Kaynaklar 1. Eroğul Cem, Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, 2. basım, Ankara İmge Kitabevi Yayını, 1999. 2. Milbret Lester W, Political Participation, Chicago, Rand McNeil and Company, 1965. 3. Şenel Alaaddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, Tarih Öncesinde, İlk Çağda, Orta Çağda ve Yeni Çağda Toplum ve Siyasal Düşünüş, kısaltılmış 7. basım Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1996. 4. Kapani Münci, Politika Bilimine Giriş, 12. basım Ankara, Bilgi Kitabevi Yayını, 2000. 5. Baykal Deniz, Siyasal Katılma, Bir Davranış İncelemesi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, No. 302, 1970. 6. Tokgöz Oya. Siyasal Haberleşme ve Kadın 1973 genel seçimlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde yapılan alan araştırması. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını No. 429 1979. 7. Kaboğlu İbrahim Ö. Özgürlükler Hukuku, İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı, 4. Basım İstanbul, AFA Yayınları, 1998. 8. Erdoğan Mustafa, Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi Yayınları, 1996. 9. Ağoğulları, M. Ali, Kent Devletinden İmparatorluğa, 2. Basım Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 2000. 10. Rousseau, Jean-Jacques, Toplum Sözleşmesi, çeviren Alpagut Erenulu, Ankara Öteki Yayınları, 1999. 11. Arıkan Çiğdem, Türkiye'de Görme Özürlü Kadınlar, Sorunlar, Beklentiler, Çözüm Önerileri, Ankara Körler Federasyonu Yayını, 2001. 12. Erkan Gönül, Özürlülüğe İlişkin Modeller ve Sosyal Hizmet Uygulamaları, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Yayını, Cilt 15, Sayı 2, 2004. Sayfa 31-38. 13. Karataş Kasım, Engellilerin Toplumla Bütünleşme Sorunları, Bir Sosyal Politika Yaklaşımı, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Kasım 2002, A. Sayfa 43-55. 14. Karataş Kasım, Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Sorunu, Sosyal Hizmet Sempozyumu 96. Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet, ed.kasımkarataş, Ankara, Hacettepe Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, 2001, sayfa 112-117. 15. Karataş Kasım, Özürlülere Yönelik Ayrımcılık ve Ayrımcılıkla Savaşım, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Mayıs 2002, B. Nokta, sayfa 1-10. 16. İçli Turhan, Özürlülere İlişkin Sosyal Politikalar ve Sakatlık Tazminatı, Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve İstihdamı Sempozyumu, Editör Kasım Karataş, Ankara, 6. Nokta, Körler Hizmet Vakfı Yayını, No. 3, 1999, sayfa 157-159. 17. Şakar Kemal, Özürlülerin Sosyalleşmesinde Devlet, Sosyal Hizmet Sempozyumu 97, Toplumsal Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet, 18-20 Eylül 1997 İstanbul, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, No. 003, 1998, sayfa 46-48. 18. Küçük Aslan Bülent, Sakatın Tekerine Çomak Sokmak, Radikal 2, 1 Nisan 2007, sayfa 9. 19. Platon, Devlet, çeviren Canan Eyi, İstanbul, Gün Yayınları 2005. 20. Mor, Thomas, Ütopya, Mina Urgan'ın incelemesiyle, çevirenler Vedat Günyol, Sebahattin Eyüboğlu, Mina Urgan, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2000. 21. Lieke Richard, The Origin of the Mankind, New York, Brockman Inn, 1996. 22. Şenal Alaaddin, İlkel topluluktan uygar topluma geçiş aşamasında ekonomik toplumsal düşünsel yapıların etkileşimi, 4. baskı Ankara, Bilim Sanat Yayınları 1995. 23. Özbek Metin, İnsan ve Irk, İstanbul Remzi Kitabevi Yayınları 1979. 24. Güvenç Bozkurt, Türk Kimliği Kültür Tarihinin Kaynakları, 2. baskı Ankara, TC Kültür Bakanlığı Yayınları 1994. 25. McNeil William, A World History, London, Oxford University Press 1971. 26. Mardin Şerif, Türk Modernleşmesi Makaleler 4. Derleyenler Mümtazer Türköne, Tuncay Önder, 6. basım İstanbul, İletişim Yayınları 1999. 27. Zürher E. Yan, Turkey, A Modern History, London, IB, Tories for Q, Ltd. 1993. 28. Giddens, Anthony, Sosyoloji. Çevirenler Hüseyin Özel, Cemal Güzel, Ankara Ayraç Yayınları 2000. 29. Ergil Doğu, Toplum ve İnsan, Ankara Turhan Kitabevi Yayınları 1994. 30. Keleş Ruşen, Kentleşme Politikası, Ankara İmge Kitabevi Yayınları 2000. 31. Labori Andri, İnsan ve Kent, Çeviren Bertan Onaran, İstanbul Payel Yayınları 1990. 32. Tanör Bülent, Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu 3. Baskı, İstanbul BDS Yayınları 1994. 33. Tanilli Server, Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz, İstanbul Cem Yayınevi Yayınları 1995. 34. Lichtwart, Arendt ve Diğerleri, Democracies, Parents of Majoritarian and Consensus Governments in 21 Countries, New Haven, Yale University Press, 1984. 35. Arıkan Çiğdem, Sosyal Model Çerçevesinde Özürlülüğe Yaklaşım, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Mayıs 2002, Sayfa 11-25. 36. Orhan Baskın, Ulusal Egemenlik Kavramının Dönüşümü, Azınlıklar ve Türkiye, Lozan Barış Antlaşması'na ve azınlık kavramıyla ilgili Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi içtihadına özel vurguyla. Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi'nin 41. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sempozyumda sunulan bildiriler, 25-26 Nisan 2003, Ankara Anayasa Mahkemesi Yayınları 2003. 37. Akyol Taha, AB ve Globalleşme Sürecinde Egemenlik, Egemenliğin Çağdaş Kayıt ve Şartları, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi'nin 41. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sempozyumda sunulan bildiriler, 25-26 Nisan 2003, Ankara Anayasa Mahkemesi Yayınları 2003. 38. Sancar Mithat, Değişen Egemenlik Sürecinde Meşruiyet Sorunu ve Anayasa Düzeni, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi'nin 41. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sempozyumda sunulan bildiriler, 25-26 Nisan 2003, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları 2003. 39. Acar Hakan, Neoliberal, Yeni Sağ, Politikalar ve Engelliler, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Kasım 2001, Sayfa 55-66. 40. Karataş Kasım, Yoksulluğun Küreselleşmesi ve Yoksulluğa Karşı Küresel Tavır, Değişen Türkiye'de İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetler, Editör Kasım Karataş, Ankara Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No 006,2002 C. Sayfa 270-276. 41. http://www.listserv.akstate.edu/serebs/va.ex.html 13.05.2006. 42. Orhan Bayram, Engellilerin Siyasal Yaşama Katılımı, Ankara Örneği, Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007. 43. Schur, L. ve Cruz, D. What Determines Whether to Not? Lessons from Citizens with Disabilities, New Brunswick, Rutgers University School of Management and Labor Relations Press, 1997. 44. http://www.drtuncayfiliz.com/çaresizlik.htm 13.04.2006. 45. Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı Psikolojisinin Temel Kavramları, 7. Basım, İstanbul Remzi Kitabevi Yayınları 1997. 46. Karataş Kasım ve Orhan Bayram, Engelliler Siyasetin Periferisinde Kalanlar, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt 7, sayı 2, Kasım 2007, sayfa 4-19. 47. Schmidt, Karl. Parlamenter Demokrasinin Krizi. Çeviren A. Emre Zeybekioğlu. Ankara Dost Kitabevi Yayınları, 2006. 48. Argın Şükrü. Gezi'nin Ufkundan Liberal Demokrasinin Krizi. İstanbul. Agora Kitaplığı Yayınları, 2014. 49. Crozier Michel. Huntington, Samuel P. Watanuki, Joji, Crisis of Democracy Report on the Governability Democracy's Trilateral Commission, New York University Press, 1975. 50. Karataş Kasım, İçli Turhan, Karataş Sultan Çamur, Engelli Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele, Ankara, 6. Körlere Hizmet Vakfı Yayını, 2014. 51. Pfeiffer David, Disability Studies and the Disability Perspective, Disability Studies, Koreli, Volume 23, No. 1, Winter 2003, Pages 142-148. Üçüncü ayrımın sonu.